Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 193. 9. kaset B yüzü. Çiftlik biriminin bölünmezliği. Ekonomik, demografik ve politik baskıların yanı sıra diğer toprak tasarruf biçimlerinin de ayakta kalması ve gelişmesi her dönemin çiftlik büyüklüklerini etkiliyordu. Yine de devlet çiftliklerin bölünmezliğini ve köylü ailelerini geçindirmeye yetecek boyutlarda kalmasını teminat altına almak için çok çaba sarf ediyordu. Kanun çiftlik ve baştinaların, parantez içinde Slav diyarlarına özgü çiftlik birimlerinin bölünüp parçalanmasına asla cevaz yoktur demekteydi. Oysa pratikte bazı boşluklar deftere kayıtlı bir çiftlik biriminin kanuna aykırı biçimde parçalanıp paylaşılmasına olanak veriyordu. Böyle bir durum karşısında köylünün biri çıkıp da parçalanmış çiftliği eski haline getirmeye ve vergilerinin tamamını ödemeye talip olduğu takdirde yetkili makamlar parçalanmış araziyi onun tasarrufuna geçirirlerdi. Çiftliklerin ya da aile tasarrufundaki toprakların bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamaya yönelik bir önlem de şuydu. Raiyet ölüp de geride henüz kendi başına toprağı işlemenin üstesinden gelemeyecek yaşta bir erkek evlat bıraktığı takdirde çocuk büyüyünceye kadar toprak geçici olarak kendisinden alınırdı. Ancak ölen raiyetin dul karısı işçi tutmak suretiyle toprağı işleyebiliyor, öşürünü ve diğer vergilerini verebiliyorsa kendi adına ya da yaşı tutmayan oğlu adına çiftlik üzerindeki tasarrufunu korurdu. Bu sistem çerçevesinde dullar vergilendirilebilir kişiler, parantez içinde bive olarak kabul ediliyor ve deftere de bu şekilde yazılıyorlardı. Ebu Suud Efendi bir fetvasında çiftin bütünlüğü ve bölünmezliği ilkesini vurgulamıştır. Çünkü diyor, mali açıdan hükümetin veya timar sahibinin bölünmüş bir çiftin çift resmini toplaması hemen hemen imkansızdır. Çiftlik boyutlarındaki değişkenlik bir ölçüde köylü ailesinin kendi bileşimindeki farklarla ilgiliydi. Yarım çiftlerin varlığı biraz buna işaret ediyordu. Tam çift hanelerinin bütün bir çiftlik birimine tasarruf eden ve normal olarak bir çift öküzü de olan ailelerin şüphesiz olgun aileler olmasına karşılık yarım çift haneleri bütün bir çiftlik biriminden daha az toprağa tasarruf eden ve belki tek bir öküzü olan aileler herhalde genç aileleri kapsıyordu. Sayfa 194. Çift hane sisteminin mali temeli. Çift resmi. Aslında tüm Osmanlı tarımsal mali sistemi Osmanlı vergi sisteminde çift resmi olarak bilinen bir köylü aile vergisinde ifadesini buluyordu. Osmanlı köylü hukukunda şahsi vergiler bireyin temsil ettiği emek kapasitesine dayandırılmaktaydı. Ailesi olan bir köylü en yüksek vergiyi verir, bekar veya dullar gibi daha sınırlı bir çalışma kapasitesine sahip olanlar asgari oran üzerinden vergilendirilir. Yaşlılar, sakatlar, evlenmemiş kadınlar ve çocuklar gibi üretken bir iş yapamayacak durumdaki kişiler ise tümüyle vergiden muaf tutulurdu. Fiiliyatta bu, köylülerin emeğini ve toprağını bileşik olarak yani çift hane olarak değerlendiren bir vergi sistemiydi. Aynı zamanda bütün kırsal toplumun tümüyle örgütlenmesini somutluyordu. Yıllanmış bir bürokratik deneyimin uzantısında kırsal nüfusun kişisel emek vergisi temelinde tasnif edilmesi ve yasal açıdan böyle bir bağlayıcı örgütlenmeye tabi tutulması, köylü nüfusun gerçek, karmaşık, sosyoekonomik yapısının bürokratik terimlerle ifadesinden ibaretti. Çift resmi etrafında örülen mali sistem aslında Osmanlı kırsal toplumundaki katmanlaşmanın anahtarıydı. Köylüleri çift resmini ödeyebilecek olanlar, yarım çift resmini ödeyebilecek olanlar, evli köylü, parantez içinde bennak resmini ödeyebilecek olanlar ve yoksul veya bekar köylü, parantez içinde mücerret, caba ya da kara resmini ödeyebilecek olanlar şeklinde tasnif ediyordu. Tütün resmi yani tüten ocak vergisi, dönüm resmi ve diğer bazı ikincil vergilerde sistemin kapsamına giriyordu. Kabaca söyleyecek olursak bu vergi sisteminde mükellefiyet düzeyini toprak miktarı ile emek kapasitesi birlikte belirliyordu. Köylülerin tahrir defterine hangi vergi statüsüyle yazıldığı bir sonraki tahrire kadar yükümlülüklerinin ne olduğunu gösteriyordu. Kanunlar tam çift veya çiftlik sahibi köylü ailesinin bir altın eşdeğeri ya da 22 gümüş akçe, yarım çift sahiplerinin ise 12 akçe vermesini emrediyordu. Tasarruf edilen toprağın yarım çiftten de az olması halinde vergi oranı emekçinin medeni haline yani temsil ettiği emek potansiyeline bakılarak saptanırdı. Yarım çiftten az toprağı olan ailelere bennak denir ve 9 akçe ödemeleri istenir. Bekar erkekler ile toprağı olan dul kadınlardan ise yalnız 6 akçe alınırdı. Zira tasarruf ettiği toprak miktarı ne olursa olsun evli bir erkeğin bir bekara göre daha fazla emeğe hükmedebileceği varsayılıyordu. Herhangi bir bireyin tasarruf ettiği toprak tam veya yarım çift oluşturmaya yeterli düzeye geldiği anda buna uygun olarak ya 22 ya 12 akçe gibi daha yüksek bir vergi ödemesi gerekirdi. Başlangıçta bu verginin bir köylü ailesinin bir yılda yaratması beklenen ekonomik değerin %10'u gibi düşünüldüğü anlaşılıyor. Demek ki çiftlik veya çiftiyle birlikte aile birimi mahsulün aşarı yanı sıra köylü aile vergisi olarak çift resmi de ödeyen bir çalışma ekibiydi. Babalarına hizmet etmeyen ve geçimlerini kendi başlarına sağlayan bekar erkekler, parantez içinde mücerretler, yetişkin bir erkeğin çalışmasının karşılığı sayılan 6 akçelik kara resmini öderlerdi. Çift resminin öteki adı olan kulluk akçesi, bu verginin kökeni ve niteliğini daha iyi yansıtmaktadır. Kulluk, bağımlılık veya tebaa statüsünü ya da bu statü nedeniyle yerine getirilmesi gereken hizmetleri ifade eder. Bu açıdan bakıldığında nakit olarak tahsil edilen çift resmi, köylünün toprak sahibine borçlu olduğu kulluk ya da emek hizmetlerinin parasal karşılığı olmaktadır. Nitekim 15. yüzyıl Osmanlı kanunnamelerinde bey ya da lord için ifa edilmesi gereken emek hizmetleri veya kulluklara denk düşen nakdi resimler 22, 12, 9 ve 6 akçe olarak gösterilmektedir. Tam çift üzerinden 3 akçe 3 günlük kişisel hizmet yükümlülüğüne karşılık, 7 akçe 1 araba yükü kuru ota karşılık, 7 akçe yarım araba yükü samana karşılık, 3 akçe 1 araba yükü yakacak oduna karşılık, 2 akçe de köylünün arabasıyla verdiği taşıma hizmetine karşılık sayılmıştır. Fatih Mehmet Kanunnamesi'nin ifadesiyle eğer bu 7 kulluk için para alınacaksa 22 akçe alınması gerekir. Kaynak Barkan 1943 sayfa 390, İnalcık 1959A sayfa 581. Bu kanunnamede kişisel emek hizmeti için yalnız 3 akçe alınmasının öngörülmesine karşılık bekar ve topraksız köylü 6 akçe ödemek zorundadır. Ne var ki aynı kanunname görünürdeki bu tutarsızlığı da giderme yoluna gitmiştir. Burada topraksız köylülerin para kazanmak için genellikle tarım amelesi olarak çalışma veya koşum hayvanları ve arabalarıyla başkaları için mal taşıma yahut zanaatla uğraşma imkanlarına sahip oldukları kaydedilmektedir. Kişisel emek topraksız bir köylünün sunabileceği biricik hizmet türüdür. Diğer hizmetleri ise ancak toprağa ve sermaye donanımları olanlar yerine getirebilir. Bizans kanunları da vergi defterlerinde bağımlı köylü ailelerini aynı şekilde sınıflandırmıştır. Dipnot Ostrogorski 1954. Bizans tarımsal maliyesi açısından hala temeldir. Ayrıca bakınız Svoronos 1959, Lefort 1974, Laiu Tomadakis 1977 sayfa 161-163 ve İnalcık 1958B sayfa 237-242. Bir çift öküzü veya belirli bir miktar toprağı olan Zeugarate, Osmanlılardaki tam çift sahibine denk düşer. Arazi ve ocak vergisi olarak bir altın nomisma öderdi. Tek öküzü ya da zevgaratın yarısı kadar toprağı olan voidate, Osmanlılardaki nim çift sahibinin karşılığıydı. Topraksızlıkla, daha doğrusu toprağının yarım çiftten az olmasıyla tanımlanan Aktemones, Osmanlı bennakını, nihayet Pezos veya tamamen yoksul köylü de Osmanlılardaki caba veya karanın karşılığıydı. Açıktır ki Osmanlı Devleti yerel feodal emek hizmetleri Angaryalar imparatorluk bünyesinde kullanım alanı bulamamış, dolayısıyla hazineye önemli bir gelir kaynağı yaratmak için bunları nakdi ve maktu bir vergiye dönüştürmek yoluna gitmiştir. Bu emek hizmetlerinin karşılığı olan çift resminin miktarı da köylü için elverişli zamanlarda iki taksitte alınacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda devlet, yerel lord veya sipahinin kolayca suistimal edebileceği kişisel hizmetlerin çoğunu da böylece kaldırmış oluyordu. Osmanlıların emek hizmetlerini nakdi ödemelere dönüştürmeleri devrimci bir nitelik taşıyordu ve köylünün yararına olduğu açıktı. Dipnot. Bununla birlikte eski feodal salmalar ile emek hizmetlerinin çoğunun yerini Osmanlı olağanüstü vergilerinin ya da avarız-ı divaniyenin aldığına işaret edilmelidir. Hele imparatorluk yönetiminin bu olağanüstü vergilere sık sık başvurduğu dönemler düşünülürse son tahlilde bu köylünün yükünde gerçek bir hafifleme olmaması anlamına geliyordu. Nitekim görece geniş görüşlü Osmanlı bürokratlarının sultanı bu ayrıcalığı kötüye kullanmaması konusunda uyardıklarını görüyoruz. Emek hizmetleri Osmanlı öncesinde hep var olmuş, Bizans'ta ve Bizans'ı izleyen devletlerde önemli bir rol oynamıştı. O dönemde köylüler bu hizmet yükümlülükleriyle askeri sınıfın idamesine yardımcı olur, senyör ve asker ailelerinin geçimine ayrılmış toprakları ekip biçer, atlarına ot biçer ve kurutur, onlara yakacak odun ve saman temin ederdi. Süvarilerin varlıklarını koruyup seferde hükümdara hizmet edebilmeleri ya da tarımı ve köylüyü çapulculardan koruyabilmeleri için bu temel emek yükümlülükleri zorunlu görülüyordu. Ancak köylüler bu hizmetlere tepki gösterir ve daima senyörü atlatmaya çalışırlardı. Onun için Osmanlı bürokratları ekonomik ve parasal koşulların olanak verdiği ölçüde bunları çift resmi sistemi çerçevesinde makdu vergilere dönüştürmeye gayret ettiler. Pratik açıdan bakıldığında timar sisteminde çift resminin daima nakit olarak timar sahibine ödenmesiyle sipahinin uzak diyarlara düzenlenen seferler sırasındaki masraflarının karşılanması amaçlanıyor ve bu devlet hazinesinin yükünü biraz olsun hafifletiyordu. Öte yandan çift resmi ve çeşitli alt unsurları köylü toplumunun tümünü kapsayan ve şekillendiren bir tüm vergi sistemini ifade etmektedir. Köylü emeğini vergilendirilebilir sayan devlet vergi oranını emeğin ve toprağın bileşim oranlarına göre ya da emek unsuru öne çıktığında köylünün medeni haline göre belirliyor ve bu son halde yalnızca emek kapasitesi vergilendiriyordu. Devlet topraksız bir köylünün yine de üretken olduğunu ve hayatını kazanabileceğini kabul etmekteydi. Kırsal alanlarda böyle kişiler genellikle tarım ameleliği, arabacılık ve demircilik yapıyor ya da kaba kumaşlar dokuyordu. Devlet herhangi bir grubu kalıcı olarak bir dağ geçidini beklemek ya da maden veya tuzlalarda çalışmak gibi belirli bir hizmetin ifasına bağladığında şahsi vergilerinin oranını önemli ölçüde düşürüyor ve devlet için diğer olağanüstü hizmetlerden muaf tutuyordu. Kanunnamelerde bu gibi indirim veya muafiyetlerin söz konusu grubun özel emek yükümlülüklerinden kaynaklandığı açıkça belirtilmiştir. Genel olarak ilk çağ ve orta çağ dünyasında köylülük yalnızca toprak mahsullerinin üreticisi değil, aynı zamanda çeşitli hizmetler sunabilen ve başka tür ekonomik değerler yaratabilen potansiyel bir emek gücü konumundaydı. İlginçtir ki Roma İmparatorluğu'nda da şahsi vergilerin oranı emek kapasitesine göre değişiyordu. Örneğin İsa'dan sonra 386'da bir kaput veya köylü ailesi mali açıdan 2,5 erkek veya 4 kadın olarak hesaplanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda azat edilmiş köle kökenli çiftçilerin yani ortakçı kulların emeğinden ne kadar şahsi vergi alındığı da bu bağlamda dikkat çekicidir. Böyle bir ortakçı kul artık tarımla uğraşmasa bile 45 ila 60 akçe ödemek zorundaydı. 15. yüzyıl sonlarının Osmanlı İmparatorluğu'nda bu bir altına eşitti ya da yetişkin bir erkeğin emek gücünün muhtemel geçimlik kazancının %10-14'üne karşılık sayılıyordu. Normal köylü nüfusun dışında kalan Osmanlı tebaasından birçok vergi mükellefi ise 50 akçe şahsi vergi ödüyordu. Bunlara adı üstünde 50'ciler ya da bir altın verenler anlamında floriciler denirdi. Akdeniz Havzası'nda ve Batı Avrupa'da yetişkin ve evli bir erkeğin emek gücünden alınacak şahsi vergi çok eski zamanlardan beri bir altın olarak tahr edile gelmişti. Bu İslam halifeliğinde cizye veya haraç, Bizans'ta bir altın nomizma vergisi, Osmanlılarda ise sırasıyla 22 ve 25 akçe olarak tahr edilen çift resmi ve ispençe biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu vergi sisteminde altın sikke genellikle 24 birime bölünür ve yetkili makamlar elindeki toprak ve emek rezervine göre iki öküzü ve toprağıyla birlikte evli bir köylü, evli fakat topraksız köylü, bekar köylü diye sınıflandırdıkları köylü nüfusu bu 12'lik sistemden türetilmiş oranlarda vergilendirirlerdi. Osmanlıların 1330'larda bir miskal altının 22 akçe etmesi nedeniyle 24 değil 22 akçelik bir sistem kullanıldığını düşünüyorum. Tebaî kadastrosunu yayına hazırlayan Svoronos'un göstermiş olduğu gibi Bizans'taki tarımsal vergi sistemi de aynı 12'lik esasa dayanıyor. Kaynak Svoronos 1959. Bizans'taki tarımsal vergi sistemi de aynı 12'lik esasa dayanıyor ve 12, 24, 12, 9, 6 diye gidiyordu. Çok ayrıntılı toprak kadastrolarının veya kişisel gelir kütüklerinin düzenlenmesi mümkün olmadığından bu sistem bürokrasisinin çalışma kapasitesine dayalı şahsi vergi oranlarında nispeten adil kestirimlere gitmesine olanak veriyordu. Son olarak Osmanlı öncesi imparatorluklarda Iugatio Capitatio ile Zeugaraticio'nun niteliğine ilişkin uzun tartışmalara da değinmek isterim. Geç dönem Roma İmparatorluğundaki bileşik toprak ve baş vergisine (parantez içinde Iugatio Capitatio'ya ilişkin çalışmalarında Lot ile Deleage, Orta Çağ Mansus'unun sosyoekonomik mahiyetine ilişkin çözümlemesiyle de Mark Bloch, Batı Roma İmparatorluğu'nun çökmesinin ardından aile çiftliği biriminin kırsal toplumun temel hücresi olarak kaldığını gösterdiler. Bu kendine özgü baş arazi vergisinin bilmecemsi karakterinin farkında olan Ostrogorski, Osmanlı çiftine denk düşen Iugum'u bir kaputu besleyebilecek toprak parçası ve kaputu da bir Iugum'a harcanan insan emeği olarak tanımladı. Ona göre köylü ailesine empoze edilen vergi aslında daima belirli bir toprak birimine tasarruf ile yakından bağlantılıydı. Geç dönem Roma İmparatorluğundaki Iugatio Capitatio'nun mahiyeti çeşitli teorik yorumlara neden olmuş bir sorundur. Bu konuya hasredilmiş bir makalesinde Jones, arazi vergisi ile diğer bazı resimlerin mali arazi birimi olarak Iuga ile baş vergisi birimi olarak Capita'nın belirli bir bileşimi üzerinden tarh edilmesini içeren bir sistemin söz konusu olduğunu ve bunun hala araştırılması gereken bir sorun teşkil ettiğini, yasalardan, sayım kütüklerinden ve malikane listelerinden ancak bölük pörçük ipuçları elde edilebildiğini ve sistemi tam olarak betimlemenin mümkün olamadığını kabul etmiştir. Bununla birlikte en azından bir noktanın çok açık olduğu kanısındaydı. Ona göre bir dizi yasada Iuga veya Iugatio ile Capita veya Capitatio çeşitli vergi ve resimlerimiş vergilendirme birimleri olarak birbirine eklemlenmiş biçimde geçmektedir. Belirli bir vergi, diyordu Jones, genellikle olduğu gibi her iki birimin bileşkesi yahut sadece biri şeklinde tarh ve tahsil edilebilirdi. Iuga'nın ne olduğu konusunda tereddüde yer olmadığını kabul ediyordu. Bunlar toprak birimleriydi. Capitatio ise hem insanları yani koloniyi hem hayvanları birlikte kapsıyordu. Batı Anadolu'daki malikaneleri içeren bir listede rastladığımız Zugo Kefalai de Jones'un işaret ettiği gibi çiftlik ve kolonus tek bir vergilendirme birimi olarak kaynaştırılmış bulunmaktadır. Kaynak Jones 1957. Tahrir defterleri sayesinde Osmanlı çift hane sistemini tam olarak tarif ve tasvir edebiliyor olmamızın geç dönem Roma ve Bizans rejimlerindeki Iugatio Capitatio'nun mahiyetine de ışık tuttuğu kanısındayım. Eskilerde vergilendirme sisteminin temeli kişilerin üretim kapasitesiydi. Yetişkin erkek birey kişisel statüsüne, karısının ve çocuklarının emeğini kullanıp kullanmadığına, belli bir toprak parçasına ve gerekli hayvan gücüne tasarruf edip etmediğine göre çok veya az vergi ödüyordu. Siyasi üst yapıdaki değişikliklere karşın aile emeğine dayalı köylü çiftliği, Orta Çağ boyunca kırsal alanların ekonomik ve mali düzeninin temelini oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu işte bu sistemi devralmış ve korumuştur. Sayfa 201. Yerleşimler. Kırsal alanların görünümü ve tarla sistemi. Devlet mülkiyetine (parantez içinde miri) ve çift hane sistemine dayalı bir tarım ve toprak rejimini yerleştirme ve sürdürmede devletin oynadığı belirleyici rolü olsun, bu rolün kırsal alanların bütünü üzerindeki etkilerini olsun küçümseyemeyiz. Daha önce de gördüğümüz gibi sadece tahıl ekilen arazinin devlet mülkiyetine tabi olduğu konuya ilişkin kanunnamelerde sık sık vurgulanan bir husustur. Miri arazi, köylerin etrafındaki ekili topraklardan oluşur. Örneğin bu tarlalardan otlak, bağ veya meyve bahçesi yapılması yasaktı. Çünkü bu takdirde bu toprakta özel mülk olarak tasarruf edilebilir, satılabilir, bağışlanabilir, borca karşılık gösterilebilir veya mirasçılar arasında paylaştırılabilirdi. Herhangi bir tarlanın otlak veya meyve bahçesine dönüştürülmesi, artık ekilip biçilmemesi, boz bırakılması olarak yorumlanırdı. Oysa devlet mülkiyetindeki arazinin üst üste 3 yıl boz bırakılması yasaktı. Köy ve kasabaların civarındaki bağlar ile meyve ve sebze bahçeleri özel mülkiyet konusuydu. Kent ekonomisi açısından can alıcı önem taşımalarına karşın bunlar genel olarak devlet mülkiyetindeki tarlalardan ayrı tutuluyordu. Sebze ve meyve bahçeleri ücra yörelerden çok büyük yerleşim birimlerinin yakınındaki köylerde yaygındı. Dolayısıyla kentlilerce mülk edinilmiş veya miri olup kiralanmış özel çiftliklere de bu tür köylerde daha çok rastlanıyordu. Bunlar genellikle sulu tarım yapılan topraklardı ve özel sulama çalışmaları toprak tasarrufu açısından önemli bir farklılaşmaya yol açabiliyordu. Osmanlı Devleti'nin herhangi bir bölgede tapu sistemi aracılığıyla kendine özgü toprak rejimini tutundurma ve sürdürme kapasitesinin o yöredeki yerleşim ve tarla örüntüsünü kuvvetle belirlediği konusunda esaslı deliller mevcuttur. Öte yandan devlet ile taşradaki hak sahipleri, örneğin vakıflar ya da 18. yüzyılın ayan rejimi arasındaki ilişkilerin evrimi, toplumsal dokununda önemli ölçüde değişmesine ve yeni örüntülerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Açık bir gerçektir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kırsal peyzajı gerek bölgeden bölgeye gerekse dönemden döneme değişiklik ve çeşitlilik gösteriyordu. Ülkenin tapu ve çift hane sisteminin egemen olduğu Anadolu ve Rumeli'de bu kırsal örüntü ve toplumsal yapının hepsi 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na ilhak edilen Mısır ile Suriye ve Irak'ın bazı kesimleri gibi çevre kuşağındaki eyaletlerden önemli farklar göstermesi tesadüf değildi. Kuşkusuz bu sonuncu diyarların fiziksel koşulları, sulamalı tarımı ve Osmanlılarca fethedilmelerinden çok önce İslamlaşmış olmalarıdır ki pratikte tapu sisteminin uygulanmasını imkansız kılıyordu. Buna karşılık Osmanlı düzeni sonradan fethedilmiş Macaristan, Kıbrıs ve Gürcistan'da başarıyla uygulanabilmiştir. Bu açıdan Suriye ve Irak'ın kuru tahıl tarımı yapılan kesimlerinde de Osmanlıların kendi tapu ve timar düzenlerini yürürlüğe koyabilmiş oldukları önemli kaydedilmelidir. Sorunu mikroekonomik birimler düzeyine indirgediğimizde Anadolu'nun geleneksel tarım alanlarındaki köy topluluğunda köy ile çevresindeki tarla kuşağında köylü çiftliklerinin büyüklüğü ortalama 100 dönümle sınırlıydı. Kırsal alanlardaki toplumsal yapılar ile yerleşim örüntüleri arasındaki ilişkilere eğilen beşeri coğrafyacıların esas olarak yerleşim durumu üzerinde yoğunlaştıklarını görüyoruz. Burada yerleşimin bir grup göçer tarafından mı, göçmen köylüler veya civar köylerden gelip konanlar tarafından mı, göçmen ya da devletin girişimiyle gerçekleştirildiği durumlardan mı ortaya çıkmış bulunduğuna göre ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Hütterot, toprak dağılımı ve tarla plan biçimlenmesi araziye oturuşu bakımından belirleyici faktörün yerleşim durumu olduğu kanısındadır. Gel gelelim daha erken dönemlerde göçerlerden veya ortakçı kullardan oluşan yerleşimlerin de tapu sistemi çerçevesinde eninde sonunda bağımsız aile çiftliklerine dönüştüğünü biliyoruz. Tarla biçimleşmesinin öncelikle topografyaya bağlı olduğu, bu yüzden düzlüklerde muntazam şeritlere, engebeli arazide ise daha çok rastgele serpiştirilmiş dörtgen biçimindeki tarlalara rastlandığı da öne sürülmüştür. Etnososyal koşullara gelince Hütterot örneğin 19. yüzyılda Suriye'de Bedevilerin toprağa yerleşmesinin müşaa sistemiyle el ele gittiğini kaydediyor. Buna göre devlet mülkiyetindeki arazi muntazam şeritlerden oluşan tarla bloklarına bölünüyor ve sonra bu şeritler İskancılar arasında adaleti sağlamak amacıyla periyodik yeniden dağıtımlara konu oluyordu. Aşiret reislerinin büyük toprak sahiplerine dönüştüğü Doğu Anadolu'da da benzer bir durum söz konusuydu. İç Anadolu bozkırında ise yerleşim örüntüleri ve tarla biçimleri yerli köylülerin ya da Türkmen ve Kürt göçerlerinin veya Balkanlardan, Kafkasya'dan ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen göçmenlerin peş peşe dalgalar halinde yerleşmesinin sonucuydu. Bakınız şekil 2. Şekil 2. Tarla plan biçimlerinin gelişimi. Ortak ailelerin ya da buna benzer küçük grupların yerleşmesi sonucu dörtgen şeklindeki tarlalardan oluşan bir çekirdeğin ortaya çıkması. Keza bütün mensupları aynı ayrıcalık düzeyindeki mülteciler, göçerler gibi grupların yerleşmesi sonucu şerit düzenindeki tarlalardan oluşan bir çekirdeğin ortaya çıkması. Hukuki, iktisadi ve benzeri koşullar el verdiği takdirde gelişim ve evrimin sürmesi sonucu nüfuza veya zorunluluklara bağlı olarak tek tek yeni tarlaların eklenmesiyle dörtgen düzeninin genişleyip yayılması. Köyün kalan arazisinin ortaklaşa bölüştürülüp dağıtılması sonucu en dış halkada tekrar uzun şerit düzeninin belirmesi. Köyün kalan arazisinin resmi makamlarca şematik ilkeler doğrultusunda bölüştürülüp dağıtılması sonucu en dış halkada damalı bir görüntü alması. Kaynak Hütterot 1974 sayfa 44. Ve bu varsayımı farklı kökenlerden türeyip değişik tarla plan biçimleri gösteren köylerden örneklerle destekliyor. Köy oluşumunun ilk aşamasında diyor Hütterot, dörtgen şeklinde tarlalar ağır basıyor. Bunu ortaklaşa tasarruf edilen ve işlenen tarla karelerinin peş peşe bir dizi bölünmeden geçmesi yoluyla şerit biçimindeki bir tarla düzeninin ortaya çıkması izliyordu. Gerçekten de Osmanlı çift hane sistemi çerçevesindeki bir aile çiftliğinin reisi, oğullarının evlenip de babalarının hanesinde yaşamaya devam ettiği bazı durumlarda toprağı fiilen bölüp bölüştürebilmekteydi. Ancak gene tapu sisteminin bir gereği olarak aile çiftliği baba öldüğünde oğullarınca birlikte tasarruf edilmek, ekilip biçilmek zorundaydı. Öte yandan Osmanlı kanunları toprağın vergi toplanmasına ilişkin nedenlerle oğullar arasında paylaştırıldığı durumlardan da söz eder. İşte bütün bu sonradan parçalanmalardır ki open field denilen etrafı açık uzun şeritler şeklindeki tarla düzenlerine yol açmış olmalıdır. Şeritler şeklindeki tarla düzeninde köyün hayli uzağındaki tarlaların tek tek etrafı çevrilip kapatılmaz. Bütün tarla blokunun sınırları ancak alçak bir çalı sırasıyla veya hendekle belirlenir ve hayvanların otlamasına karşı korunur. Genellikle şerit sisteminin dörtgen düzenine kıyasla daha ileri olduğu kabul edilir. Ne var ki etrafı taş duvarlarla çevrilmiş dörtgen şeklindeki tarlalara, örneğin Suriye'de olduğu gibi tarlalara daha çok dağlık arazide rastlanması, en azından bazı bölgelerde bahçecilik, zeytincilik, belirli bir toprak kullanım tarzının da dörtgen düzeni açısından tayin edici olmuş olabileceğini düşündürmektedir. Her halükarda Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu ve Rumeli gibi çekirdek bölgelerindeki geleneksel tarla sisteminin esas olarak toprak tasarrufunun, babanın, devletin ya da bir büyük toprak sahibinin egemenliğindeki patriyarkal, patrimonyal karakteriyle tarımın karakteristik dokusu, düzlüklerde kuru tahıl tarımının hakim olması tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz.